Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Schirrer. İnkılap Yayınları, İstanbul 2002. Türkçe'ye çeviren Rasih Güran. Bu kitap 494 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 28 Şubat 2011. Okuyan İris Gür. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. Bu kitapta Hitler Almanyası'nın doğuşu, yükselişi ve çöküşü anlatılıyor. William Schirrer, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra müttefiklerin eline geçen orijinal Alman belgeleri üzerinde uzun yıllar çalıştıktan sonra bu kitabı yazdı. Almanya'da 1930-1945 yılları arasında ne olup bittiğini merak edenler Schirrer'in anlattıklarında bütün öğrenmek istediklerini bulacaklar ve bu önemli yılların niçin hiçbir zaman akıllardan çıkmaması gerektiğini görecekler. Naziler iktidar için nasıl savaştılar? İktidarı kimlerle ittifak kurarak nasıl ele geçirdiler? Sonradan neler yaptılar? Kendi aralarında hangi kanlı mücadeleler oldu? Hitler ve arkadaşlarının özel hayatları nasıldı? İkinci Dünya Savaşı nasıl başladı? Almanlar neden yenildiler? Üç ciltten oluşan Nazi İmparatorluğunda bu soruların hepsi en ufak ayrıntılarına kadar inceleniyor ve aydınlığa kavuşuyor. William L. Schirrer, Amerika'nın yetiştirdiği en ünlü gazetecilerden ve dış muhabirlerden biridir. Paris, Londra, Berlin, Viyana ve Roma'da uzun yıllar çalıştı. 1926-1941 arasında Columbia Radyosu'nun Almanya'da ajans muhabiriydi. Hitler, Amerika'ya savaş ilan ettikten sonra Almanya'dan en son ayrılanlardan biri oldu. Sonradan yazdığı Berlin Güncesi, Berlin Diary adlı kitabı ile büyük ün kazandı. Savaştan sonra Nürnberg'de Nazi suçlularının yargılanmasını yakından izledi ve müttefiklerin eline geçen resmi Alman belgelerini görüp incelemek fırsatını buldu. Bu kitap uzun yıllar süren bu çalışmanın ürünüdür. Hitler barış için oynuyor. Almanların Batı taarruzuna giriştiklerinin 10. günü, yani Alman tanklarının Abbeville'e vardıkları günün akşamı, General Jodl, Hitler'in sevinç içinde bulunduğunu defterine yazdıktan sonra şunu söylemişti. Barış anlaşması üstünde çalışıyor. İngiltere, sömürgeleri iade ettikten sonra herhangi bir zamanda ayrıca barış yapabilir. Bu yazının tarihi 20 Mayıs. Birkaç hafta sonra artık Hitler'in bunun böyle olacağından hiç şüphesi yoktur. Fransa yere serildikten sonra İngiltere ister istemez barış isteyecektir. İngilizlerin Norveç'te ve Fransa'da dayak yedikleri düşünülecek olursa Hitler'in ileri sürdüğü koşullar Almanlara göre çok yumuşaktı. Hitler bu koşulları 24 Mayıs'ta General von Rundstedt'e açıklamış, İngiliz İmparatorluğuna karşı olan hayranlığını anlatmış, İngiltere'nin yaşaması gerektiğini belirtmişti. Londra'dan istediği tek şey Avrupa'da serbest kalmaktı. İngiltere'nin buna razı olacağından o kadar emindi ki Fransa'nın düşmesinden sonra bile İngiltere ile savaşın nasıl sürdürüleceğini bir an düşünmedi ve her ihtimali çok önceden bir Prusyalı özeniyle hazırlamakla övünen Genelkurmay da bu konuda kendisine herhangi bir plan sunmadı. Genelkurmay Başkanı Halder'in yazdığı uzun günce kayıtlarında o sıralarda bu konu üzerine herhangi bir kayıt yok. Halder, İngilizlerden çok Rusya'nın Balkanlarda ve Baltık'ta arz ettiği tehlikeyle uğraşıyordu. Aslına bakılırsa böyle umutsuz bir durumda İngilizlerin savaşmasına da pek lüzum yoktu. Hele Fransa'dan, Polonya'dan ve öteki istila edilmiş ülkelerden farklı olarak İngiltere'yi yıkılmamış bir halde bağımsız ve serbest bırakacak bir barış anlaşması imzalamak olanağı varken. Bu soru her yanda soruluyor. Churchill'in sonradan açıkladığına göre yalnız İngiliz hükümet çevrelerinde ağza bile alınmıyordu. Çünkü cevabı zaten verilmişti. Ama Alman diktatörü bunu bilmiyordu. Churchill bunu, yani İngiltere'nin teslim olmayacağını açıkça söylediği zaman Hitler, İngiliz başbakanının bu sözüne inanmadı. İngiliz başbakanı, Dunkirk boşaltmasından sonra 4 Haziran'da verdiği ünlü söylevde, dağlarda ve deniz kıyılarında bile savaşa devam edeceğini söylediği zaman, dahası PETA'nın ateşkes anlaşması için Almanlara başvurmasından sonra 18 Haziran'da Churchill avam kamerasında savaşa devam konusundaki sarsılmaz kararını tekrarladığı zaman bile Hitler buna inanmadı. Oysa Churchill başka bir unutulmaz konuşmasında sözlerini şöyle bitirmişti: "Bu bakımdan kendimizi görevlerimize verelim ve bunlara öyle katlanalım ki eğer İngiliz İmparatorluğu ve Commonwealth 1000 yıl daha yaşayacak olursa insanlar şunu söyleyebilsinler: bu onların en güzel zamanlarıydı." Bütün bunlar büyük bir hatibin cafcaflı sözleri olabilir ve insanları büyüleyen büyük hatiplerden biri olan Hitler de bunu öyle sanabilirdi. Nitekim tarafsız ülkelerin başkentlerinde görülen tepkiler ve oralardan gelen savaşa son verme çağrıları da Hitler'in bu görüşünü destekliyordu. Papa 28 Haziran'da Hitler'e bir mesaj gönderdi. Mussolini ve Churchill'e de buna benzer mesajlar göndermişti. Papa bu mesajında adil ve şerefli bir barış için aracılık etmeye hazır olduğunu, ancak bu konuda bir teşebbüse geçmeden önce böyle bir teşebbüsün nasıl karşılanacağını gizlice öğrenmek istediğini bildiriyordu. İsveç kralı da hem Londra'da hem de Berlin'de barış konusunda oldukça büyük bir çaba harcamaktaydı. Amerika'da ise Alman elçiliği maslahat güzarı Hans Thompson, Amerika'yı savaş dışı bırakmak ve böylece İngiltere'yi savaşa devamdan vazgeçirmek isteyen izolasyonistleri desteklemek için bol bol para harcıyordu. Ele geçen Alman Dışişleri Bakanlığı evrakı arasında bu konuda Thompson'dan gelmiş bir sürü mesaj bulunmuştur. Bu mesajlarda Amerikan kamuoyunu Hitler'den yana çevirmek için elçiliğin harcadığı çabalar anlatılmaktadır. O yılın yaz aylarında toplanan parti kongrelerinde Thompson, özellikle cumhuriyetçilerin dış politika platformlarını etkilemek üzere elinden geleni yaptı. Örneğin 12 Haziran'da Berlin'e çok acele, çok gizli olarak gönderdiği bir telgrafta Alman elçiliği ile yakından temas halinde bulunan ünlü bir cumhuriyetçi partinin kongresine çağırmak için 3000 dolar verdiğini, kongreye gelecek delegelerin izolasyonist dış politikayı savunacaklarını bildirmektedir. Thompson'ın gönderdiği rapora göre aynı kimse Amerikan gazetelerinde "Amerika'yı savaş dışı tutun" başlığı altında tam sayfalık ilanlar yayınlamak üzere 30 bin dolar istemiştir. Bu ilan New York Times'ın 25 Haziran 1940 tarihli sayısında çıktı. Ertesi gün Thompson Berlin'e yeni bir projesini bildirmektedir. Thompson bir Amerikan yayın evi ile görüşme halindedir. Yayın evi 5 ünlü Amerikan yazarına kitap yazdırtacaktır. Thompson bu eserlerden büyük sonuçlar ummaktadır. Bu proje için 20 bin dolar istenmektedir. Ribbentrop birkaç gün sonra bu paranın verilmesini onaylıyor. Verdiği paralardan kuşkulanmaya başlayan Thompson, 5 Temmuz 1940'da Berlin'e çektiği bir telgrafta bütün makbuzların ve hesapların imha edilmesi için kendisine izin verilmesini istedi. Paralar, emniyetli aracıların kanalıyla verilmektedir ama bu gibi durumlarda makbuz alınamayacağı tabidir. Eğer elçilik Amerikan makamları tarafından birdenbire basılacak olursa bu gibi makbuzlar ya da muhtıralar Amerikan gizli servisinin eline geçebilir ve bütün maskelemelere rağmen böyle bir durum siyasi bir felaket yaratır ve belki düşmanlarımız tarafından da bilinen siyasi dostlarımız için ağır sonuçlar doğurur. Bu bakımdan bu gibi makbuzların ve evrakın imha edilmesi ve bu konuda hesap tutulması gibi usullerden vazgeçilmesi için elçiliğe yetki verilmesini rica ederim. Hitler, İngiltere ile barışa varmayı umduğunu açıklayan ilk konuşmalarından birini Amerika'daki Hearst basını muhabirlerinden Carl von Wiegand ile yaptı. Bu konuşma New York'ta çıkan Journal America'nın 14 Haziran sayısında yayımlandı. Thompson 15 gün sonra aynı konuşmadan 100 bin adet daha bastırdığını Alman Dışişleri Bakanlığı'na haber verdi. Gizli bir ajanın aracılığı ile temsilci Torkelson'u, Montana eyaletinin cumhuriyetçi temsilcisini, Führer'le yapılan konuşmayı Congressional Record'un 22 Haziran sayısında yayımlamaya razı ettim. Böylelikle konuşma daha geniş çevrede yayılmış olacak. Washington'daki Nazi elçiliği hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Yaz ayları içinde bir ara elçiliğin basın ataşesi Berlin'e radyo yorumcusu Fulton Lewis Jr.'ın bir teklifini bildirdi. Raporda Amerikan yorumcusu büyük bir Alman ve Führer hayranı ve çok sayılan bir gazeteci olarak tanıtıldıktan sonra teklif şöyle anlatılıyordu. Führer Roosevelt'e telgraflar gönderecek. Telgraflarda aşağı yukarı şunları söyleyecek. Mr. Roosevelt, bana sık sık başvurarak kanlı bir savaşın önlenmesini istediğinizi bildirdiniz. İngiltere'ye savaş ilan eden ben değilim. Tersine, İngiliz İmparatorluğunu ortadan kaldırmak istemediğimi her zaman belirttim. Churchill'e makul olması ve şerefli bir barış anlaşmasına varılması için yaptığım sürekli müracaatlar kendisi tarafından inatla reddedildi. İngiliz adalarına karşı topyekün bir savaşa girilmesini emredersem İngiltere bundan çok büyük zarar görecektir. Bu bakımdan Churchill'e yaklaşmanızı ve saçma inadından kendisini vazgeçirmenizi rica ederim. Lewis elbette ki Roosevelt'in ağır ve sert bir cevap vereceğini ancak cevabın önemi olmadığını söylüyor. Böyle bir çağrı elbette Kuzey Amerikan halkı ve özellikle Güney Amerika üzerinde derin izler bırakacaktır. Adolf Hitler, Mr. Lewis'in öğütlerini yerine getirmedi ama Alman Dışişleri Bakanı Amerika'da radyo yorumcusunun önemini telgrafla sordu. Thompson verdiği cevapta Lewis'in son zamanlarda iyi bir başarıya ulaştığını, öte yandan başka Amerikan yorumcularının tersine L'nin hiçbir siyasi yanı bulunmadığını bildirdi. Washington'daki Alman elçiliğinin bu dönemde çevirdiği dolaplar, Documents on German Foreign Policy'de açıklanan elçilik raporlarından anlaşıldığına göre ilginç bir kitap için mükemmel bir malzeme olur. Bu raporlarda Alman diplomatlarında Nazi diktatörüne kendisinden işitmek istedikleri sözleri bildirmek eğilimi göze çarpıyor. Bütün totaliter ülkelerin temsilcilerinde bu eğilim vardır. OKW'ya mensup iki subay, yüksek komutanlığın ya da hiç olmazsa genelkurmayın Washington'dan gelen raporların gerçeklere uygunluğundan şüphelendiklerini ve bu teşekküllerin Amerika'da kendilerine bağlı ayrı birer örgüt kurduklarını bana söylemişti. DGFP ciltlerindeki raporlara bakılırsa, ordu yüksek makamları Washington'daki Alman askeri ataşesi General Friedrich von Bötticher'den hiç memnun değillerdi. General, OKW ile ordu ve hava kuvvetleri genel kurmaylarına gönderdiği raporlarda Amerika'nın Hitler'in söylediklerine tam uygun olarak Yahudilerle Masonların ellerinde bulunduğuna bu makamların boyuna dikkatini çekiyordu. Bötticher aynı zamanda izolasyonistlerin raporlarında büyük bir kahraman olarak büyüttükleri Albay Charles Lindbergh'in Amerikan politikasındaki etkisini de göklere çıkarıyordu. Alınacak birkaç parça gönderdiği raporların havasını vermeye yetecektir. 20 Temmuz 1940. Özellikle Mason örgütü sayesinde Amerikan halkının büyük bir bölümünü yöneten Yahudileri tutan Roosevelt, İngiltere'nin savaşa devam etmesini ve savaşın uzamasını istiyor. Lindbergh'in çevresi bu gelişmeyi biliyor ve hiç olmazsa Amerikan politikasının Yahudilerin ellerine geçmesini önlemeye çalışıyor. Yahudilerin en kuvvetli düşman olarak gördükleri Lindbergh'e karşı açılan bayağı ve kötü kampanya üzerinden ben sık sık durmuşumdur. 6 Ağustos 1940, Lindbergh'in yeniden ortaya çıkmasının ve kendisine karşı kampanya açılmasının nedeni. Yahudi unsur bugün Amerikan silahlı kuvvetlerindeki kilit noktaları ele geçirmiştir. Son haftalarda Savaş Bakanlığı'na, Savaş Bakanlığı Yardımcılığı'na ve Donanma Bakanlığı'na Savaş Bakanlığı'nın sekreteri çok etkili Yahudilerden Albay Julius Ochs Adler'e bağlı ve onun emrinde çalışan kimseler getirilmişlerdir. Amerika'da Yahudi unsura ve Amerika'nın bugünkü politikasına karşı olan kuvvetler raporlarımda belirtilmiş, aynı zamanda genelkurmayın önemi üzerinde durulmuştur. İlişkileri çok uzaklara kadar giden çok yetenekli Lindbergh bu kuvvetlerin en önemlisidir. Yahudi unsur ile Roosevelt bu adamın manevi ve özellikle ahlaki üstünlüğünden korkmaktadır. Pazar günü 4 Ağustos'ta Lindbergh Yahudileri mahvedecek bir darbe indirdi. Amerika'nın barışı ve Batı kültürünü düşünerek Almanya ile samimi işbirliğine gideceğini söyledi. Birkaç saat sonra da uzun zamandan beri Roosevelt'in yani Yahudilerin elinde bir oyuncak olan ihtiyar General Pershing iplerini arkasından çekenlerin zoruyla radyoda bir açıklama yaptı ve İngiltere yenilirse Amerika'nın bundan zarar göreceğini söyledi. Basında Lindbergh üzerinde şüpheler toplamak üzere Yahudi unsurunun ağız birliği etmesi ve pazartesi günü Roosevelt'in emriyle radyoda konuşan Senatör Lucas'ın Lindbergh'i 5. kol yani vatana ihanet ile suçlaması yalnızca bu adamın manevi gücünü arttırmaya yaramıştır. Bu adamın gelişmesini ve Amerika-Almanya ilişkileri üzerinde gelecekte oynayacağına inandığım büyük rolü savaşın başından beri raporlar halinde bildirmekteyim. 18 Eylül'de Thompson, Lindbergh ile Amerikan Genelkurmayı'nda birkaç subay arasında yapılan bir görüşmeyi rapor halinde Berlin'e bildirmektedir. Lindbergh, İngiltere'nin Alman hava hücumları karşısında dayanamayıp az sonra çökeceği kanısında olduğunu söylemiştir. Genelkurmay subayları ise Almanya hava kuvvetlerinin kesin bir sonuç alabilecek kadar güçlü olmadığı kanısındadırlar. 19 Ekim 1938'de Münih'ten 3 hafta sonra Lindbergh'e Alman kartalının yıldızlı hizmet haçı verilmiş ve o da bu nişanı kabul etmişti. Bu nişan bildiğim kadar Alman resmi kayıtlarının deyimiyle Almanya'ya çok hizmeti dokunmuş ünlü yabancılara verilen ikinci en büyük Alman nişanıdır. Churchill'de sonradan anlattığına göre İsveç'ten, Amerika'dan, Vatikan'dan yapılan bir sürü barış yoklamalarından rahatsız oluyordu. Hitler'in bu yoklamalardan elinden geldiğince yararlandığını bildiği için bunların önüne geçmek amacıyla sert tedbirler aldı. Washington'daki Alman maslahat güzarının oradaki İngiliz elçisiyle konuşmaya çalıştığını öğrenir öğrenmez, Lord Lothian'ın ve durumun kendisine hemen bildirilmesini emretti. İngiltere'yi bir barış uzlaşmasını kabule zorlayan İsveç kralına da azimli başbakan çok sert bir cevap hazırladı. Bu çeşit ricaların ya da tekliflerin ele alınmasından önce Almanya'nın Çekoslovakya, Polonya, Norveç, Danimarka, Hollanda, Belçika ve hepsinden de önce Fransa'ya özgür ve bağımsız yaşamalarını yeniden sağlayacak sözle değil eylemle bir takım garantiler vermesi gerekir. DGPF ciltlerinde çeşitli İngiliz diplomatları ve şahsiyetleriyle ara sıra doğrudan doğruya, ara sıra da Franco-İspanyolları gibi tarafsızların aracılıklarıyla yapıldığı iddia edilen temaslar üzerine Alman Dışişleri Bakanlığı'na gönderilmiş birkaç rapor var. Sudet Alman asıllı İngiliz taraftarı Prens Max von Hohenlohe, İsviçre'de İngiliz Bakanı Sir David Kelly ve Ahan ile yaptığı görüşmeleri bir raporla Berlin'e bildirmektedir. Ahan, Führer'e aşağıdaki mesajı göndermesini prensten rica etmiştir. Führer'in Windsor Sarayı'nda kalacağı gece, o sırada yine İsviçre'de bulunan Mısır Hıdivi ile birlikte bir şişe şampanya içmeyi kararlaştırmıştır. Eğer Almanya ile İtalya Hindistan'ı almak istiyorlarsa emrimize girmeye hazırlarmış. İngiltere'ye karşı girişilen kavga İngiliz halkına karşı değil, Yahudilere karşı girişilmiş bir kavgaydı. Churchill yıllardan beri onlardan para alıyordu ve kral da çok güçsüz ve sınırlı bir adamdı. Eğer İngiltere'ye bu fikirle dönecek olsaydı, Churchill onu hemen hapse attırırdı. Bu sözlerin Alman raporlarında geçtiği ve doğru olmayabilecekleri, Hitler'e teşvik için yazıldıkları unutulmamalıdır. Nazilerin Windsor dükünü kazanmak, onu kaçırmak ve sonra kullanmak üzere hazırladıkları plan, Dışişleri Bakanlığı'nın gizli evrakına dayanılarak ileride anlatılacaktır. Churchill'in durumunu çok iyi veriyor bu sözler. Londra'da hiç kimse İngiltere'yi Hitler'in istila ettiği ülkelerin durumuna düşürecek bir barış anlaşması imzalayarak uzlaşma yoluna gitmeyi aklından bile geçirmiyordu. Ama Berlin'de anlayan yoktu bunu. Hatırladığıma göre o yaz günlerinde Almanya'da herkes, özellikle Wilhelmstrasse ve Bergnerstrasse'de bulunanlar savaşın neredeyse biteceğine inanıyorlardı. Hitler, Haziran'ın son haftasında ve Temmuz'un ilk günlerinde Londra'dan İngilizlerin yelkenleri suya indirdiklerini ve barış yapmaya hazır olduklarını bildiren haberlerin gelmesini bekledi. 1 Haziran'da yeni İtalyan elçisi Dino Alfieri'ye, İngiltere'de zafere hala ciddi olarak inanan bir insanın bulunduğunu sanmadığını söyledi. Alfieri, Ribbentrop'un isteği üzerine Mayıs ayında Attolico'nun yerine tayin edilmişti. Yüksek komutanlıkta İngiltere'ye karşı savaşa devam etmek konusunda herhangi bir hazırlık yapılmamıştı. Ama ertesi gün, yani 2 Temmuz'da OKW bu konu üzerindeki ilk emrini çıkarttı. Emirde çekingen bir hava vardı. Führer ile yüksek komutanlık aşağıdaki hususa karar vermişlerdir. Hava üstünlüğü elde edilmeden ve bir takım gerekli koşullar yerine getirilmeden İngiltere'ye çıkarma yapılması mümkün değildir. Harekatın başlama tarihi henüz kararlaştırılmamıştır. Gereken hazırlıklara hemen başlanmalıdır. Hitler'in harekat konusundaki kuşkuları ve bu harekata lüzum kalmayacağı üstündeki inancı emrin son paragrafında anlaşılmaktadır. Bütün hazırlıklar istilanın henüz plan halinde bulunduğuna ve daha kararlaştırılmadığına göre yapılmalıdır. 7 Haziran'da Berlin'de Führer'i gören Ciano, defterinde yazdığına göre Nazi başkomutanın bir türlü karar veremediği izlenimini aldı. Hitler daha çok kavgayı sürdürmek, İngilizlerin üstünde bir öfke ve sinir fırtınası koparmak eğiliminde. Ama son kararını vermiş değil. Onun için söylevini geciktiriyor. Kendisinin deyimiyle bu söylevde her kelimenin üzerinde dikkatle durmak istiyor. Hitler Haziran'ın 11'inde askeri şeflerinin bu konudaki düşüncelerini öğrenmek amacıyla onları Obersalzberg'de toplamaya başladı. İstilaya girişecek orduya manşı geçirecek Alman donanmasının başkomutanı Röder o gün Führer'le uzun bir konuşma yaptı. Her ikisi de işi sağlam tutmak niyetinde değillerdi. Zamanlarının çoğunu Trondheim ve Narvik'teki deniz üslerinin geliştirilmesini konuşmakla geçirdiler. Röder'in konuşma üstüne düzenlediği rapora bakılacak olursa, yüksek komutanın o gün yumuşaklığı üstündeydi. Reichstag'da vermek istediği söylevin etkili olup olmayacağı konusunda ne düşündüğünü amiral Röder'e sordu. Röder, söylevden önce İngiltere'ye yoğun bir hava bombardımanı yapılacak olursa bunun çok etkili olacağı cevabını verdi. Amiral, İngiliz Hava Kuvvetleri'nin Wilhelmshaven, Hamburg ve Kiel'de bulunan belli başlı Alman deniz üslerine yıkıcı hücumlar yaptıklarına göre, Luftwaffe'nin de artık İngiltere ile biraz uğraşması zamanının geldiğini hatırlattı. Ama istila sorununa gelince donanma başkomutanı bu konuda çok soğuk davrandı. Bunun İngiltere'yi barışa zorlamak için son bir çare olarak kullanılmasını öğütledi. Radar, yalnız denizaltı hücumlarıyla ithalatını kesmek, konvoylarına hücum etmek ve belli başlı merkezlerine ağır hava saldırıları yaparak İngiltere'nin barışa zorlanabileceği kanısındaydı. Bu bakımdan donanma başkomutanı Radar kendi hesabına İngiltere'nin de Norveç harekatında olduğu gibi istila edilmesini savunamazdı. Bundan sonra amiral böyle bir istila hareketinin karşılaşacağı zorlukları uzun uzadıya ve bütün ayrıntılarıyla anlattı. Bütün bunlar herhalde Hitler'in cesaretini kırmış olacaktı ama yine de bir karar veremedi. Çünkü Radar'ın raporuna göre Führer de istilayı son çare sayıyordu. 2 gün sonra 13 Haziran'da generaller yüksek komutanlarıyla görüşmek için Berchtesgaden'in üstündeki Berghof'a geldiler. Hitler'in İngilizlerle hala başının dertte olduğunu gördüler. Halder o gece güncesine şöyle yazmış: Führer'in kafası İngilizlerin hala nasıl olup da barış istemediklerine takılmış. Ama Halder bunun nedenlerinden birini ilk olarak o sırada sezmiş. Şöyle diyor: O da bizim gibi bu sorunun cevabını İngiltere'nin Rusya'dan umudunu kesmemiş olmasında buluyor. Bu bakımdan o da İngiltere'nin şiddete başvurularak barışa zorlanabileceğini umuyor. Ama böyle bir şey yapmak da istemiyor. Nedeni, eğer İngiltere'yi askeri bakımdan ezecek olursak İngiliz İmparatorluğu dağılır. Oysa Almanya bu durumdan yararlanamaz. Alman kanı akıtarak ancak Japonya, Amerika ve öteki devletlerin ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Hitler aynı gün 13 Temmuz'da Mussolini'ye bir mektup yazdı ve Duce'nin İngiltere istilası için vermek istediği İtalyan askerlerine ve uçaklarına teşekkür ettikten sonra Mussolini'nin teklifini reddetti. Hitler'in artık kararını vermeye başladığı Duce'ye yazdığı bu mektuptan anlaşılıyor. Şu garip İngilizlerin akılları başlarına gelmiyordu bir türlü. İngilizlere birçok anlaşma, dahası işbirliği teklifleri bile yaptım ve çok bayağı tutumlarla karşılaştım diye yazıyordu Hitler. Onun için şimdi akıl ve mantıkla yapılacak yeni bir çağrının da aynı şekilde bir tepkiyle karşılaşacağından eminim. Çünkü bu ülkede artık akıl ve mantığın yeri kalmamış. 3 gün sonra 16 Temmuz'da bizim kahraman artık karara varmıştır. İngiltere'ye karşı girişilecek çıkarma harekatının hazırlıkları üzerine 16 sayılı emiri çıkarmıştır. Çok gizli. Führer'in karargahı 16 Temmuz 1940. İngiltere'de askeri durumun umutsuz olmasına rağmen hala yola gelindiğini gösteren bir belirti olmadığı için bir çıkarma hareketi hazırlamaya ve gerekirse bunu uygulamaya karar vermiş bulunuyorum. Bu harekatın amacı İngiliz ana yurdunu Almanya'ya karşı savaş yürütecek bir üs olmaktan çıkarmak ve eğer zorluluk ortaya çıkarsa İngiltere'yi büsbütün işgal etmektir. Hücumun parolası Sea Lion, ayı balığıydı. Hücum için gereken hazırlıklar Ağustos'un ortasında tamamlanmış olacaktı. Ve gerekirse bunu uygulamaya. Hitler'in içgüdüsü bu harekatın gerekeceğini gösterdiği halde kendisi emirden de anlaşılacağı gibi bundan pek emin değildi. Adolf Hitler 19 Temmuz günü akşamı İngiltere'ye son bir barış çağrısında bulunmak için Reichstag kürsüsüne çıktığı zaman kafasında hala koskocaman bir soru vardı. Hitler'in o günkü söylevi Reichstag'da verdiği ve bu kitap yazarının yıllardan beri bu binada dinlediği büyük söylevlerin sonuncusu oldu. Aynı zamanda bu söylev en güzellerinden biriydi de. Aynı gün izlenimlerimi defterime şöyle yazmışım: Bu gece Reichstag'da gördüğümüz Hitler artık bir Fatih ve Fatih olduğunun da bilincine varmış. Ama yine de müthiş bir aktör. Alman kafasıyla istediği gibi oynamasını biliyor. Bir Fatih'in kendine olan büyük güveniyle halk kitlelerinin başlarında biri olduğu zaman kazandığı alçak gönüllülüğü birleştirmesini çok iyi biliyor. Sesi hafif çıkıyordu bu gece. Her zaman olduğu gibi sık sık bağırmadı. Bu kürsüde çok zaman gördüğüm şekilde isterik hareketler yaparak çığlıklar atmadı. Uzun söylevini bir takım tarih tahrifatı ile şişirmişti elbette. Söylevi Churchill'e yer yer yaptığı kişisel suçlamalarla doluydu. Söylevdeki hava o günkü gergin havaya göre ılımlıydı. Hitler kendi halkının desteğini değil, aynı zamanda tarafsızların da desteğini kazanmak ve İngiltere'deki halkı düşündürmek istiyordu. İngiltere'den dedi, yalnızca tek bir ses işitiyorum. Bu ses halkın sesi değil, politikacıların. Savaşa devam edilmelidir. Bu politikacılar kavganın sürmesinin ne demek olduğunu acaba tam olarak biliyorlar mı? Sanmıyorum. Savaşa devam edeceklerini, İngiltere yok olsa bile savaşı Kanada'dan yürüteceklerini söyleyip duruyorlar. Bu sözlerle İngiliz halkının Kanada'ya taşınacağını söylemek istediklerine pek inanmıyorum. Belki de yalnızca savaşlarının devamından çıkarları olanlar oraya gideceklerdir. Korkarım ki halk İngiltere'de kalacaktır. Ve savaşa herhalde Kanada'daki uydurma liderlerin baktıkları gözle bakmayacaklardır. İnanın bana baylar, bütün ulusları felakete sürükleyen bu türlü yüzsüz politikacı tipine karşı içimde derin bir tiksinti duymaktayım. Bu çeşit adamların aslında sarstığı bir yapıya son darbeyi indirmek için kaderin beni seçmiş olduğunu düşünmek bana hemen hemen acı geliyor. Mr. Churchill, elbette ki Kanada'da olacak ve savaşta en çok çıkarları olanların paraları ve çocukları da oraya gönderilmiş bulunacak. Öte yandan milyonlarca insan büyük acı çekmeye başlayacak. Büyük bir imparatorluğun yok edileceğini söylersem, Mr. Churchill herhalde bana birinci kere inanmalıdır. Oysa bu imparatorluğu hiçbir zaman yok etmek, dahası ona ziyan vermek bile istememişimdir. Hitler, inatçı İngiliz başbakanına böylece saldırdıktan ve İngiliz halkını ondan ayırmaya çalıştıktan sonra uzun söylevinin can alacak noktasına geldi. Bu önemli dakikada başka yerlerde olduğu gibi İngiltere'de de akıl ve sağduyuya bir daha başvurmayı vicdanın bakımından bir ödev sayıyorum. Lütuf dilenen bir yenilmiş değil, akıl adına konuşan bir yenen olduğuma göre kendimi bu çağrıyı yapacak durumda sayıyorum. Bu savaşın devamı için hiçbir neden göremiyorum. Bu sırada Alman tarihinde görülmemiş bir sahne oldu. Hitler söylevini birdenbire yarıda kesti. 12 generale Feldmarschall asası verdi. Göring'in de eline özel büyük bir sopa tutuşturdu. Göring'e yeni kurulan daha büyük Alman İmparatorluğu İmparatorluk Marşali rütbesi verilmiş. Böylece bütün ötekilerin üstüne çıkarılmıştı. Bundan başka kendisine Demir Haç'ın büyük haç nişanı da verilmişti ki bütün savaş boyunca bu nişanı kimse alamamıştır. Halder bu Feldmarşaller furyası sırasında yalnızca bir rütbe terfi ettirildi. Tuğgenerallikten generalliğe yükseltildi. Feldmarschall rütbelerinin bol bol verilmesi, 1. Dünya Savaşı'nda Kaiser subaylardan yalnızca 5'ine Feldmarschallik rütbesi vermişti. Ludendorff bile bu rütbeyi alamamıştı. Geçmişte en aşağı 3 kere Hitler'i devirmeye girişmiş olan generallerin bir daha kendisine karşı muhalefete geçmelerini önlemişti. Hitler bunu başarmakla ve birçok generali bu rütbeye çıkararak askeri rütbelerin en yükseği olan bu mevkiin de değerini azaltmakla generalleri büyük bir kurnazlıkla avucunun içine sımsıkı almış bulunuyordu. Orduda Feldmarşalliğe terfi ettirilen 9 general şunlardı: Brauchitsch, Keitel, Rundstedt, Bock, Leib, Liszt, Kluge, Witzleben ve Reichenau. Hava kuvvetlerinden Feldmarşalliğe yükseltilenler de şunlardı: Milch, Kesselring ve Sperje. Bundan daha ileri gitmedi. Barış şartları için somut teklifler ortaya atmadı. O sırada istila edilmiş bulunan ülkelerde Nazi boyunduruğu altında yaşayan yüz milyonlarca insanın ne olacağını söylemedi. Ama o akşam bu aşamada ayrıntılara girilmesi gerektiğine inanan kimse de pek yoktu. Oturum bittikten sonra birçok subayların ve memurların arasına karıştığımda hepsinin Führer tarafından ileri sürülen ve kendilerini de çok yumuşak ve dahası yüce gönüllü buldukları teklifleri İngilizlerin kabul edeceklerinden zerre kadar şüphe etmediklerini gördüm. Aldandıklarını göreceklerdi er geç. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 955.